Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün imanla alakalı ikinci iman konusu olan meleklere imanı işlemeye çalışacağım. Malum, imanın temel boyutu olan tevhidle alakalı vurgular yapmaya çalışmıştık. İman esasları içerisinde Allah'a imandan sonra meleklere iman geliyor. Bu Kur'an'ın da üzerinde durduğu bir tasniftir. Meleklere imanla alakalı inşallah genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'de melek ve melaike, yani melek kelimesinin çoğulu, toplam olarak 87 yerde kullanılır. Dolayısıyla Kur'an'ın ciddi manada önem verdiği kavramlardan biridir melek. Evet, bütün müminler meleklere iman etmek zorunluluğu taşırlar. Melek kelimesi eluk veya eluke ya da mülk kelimesinden türemiş Arapça bir kelimedir. Türediği bu kelimelerin kök anlamları risalet, yani elçilik, kudret, kuvvet anlamlarına gelir. Melek de elçi, güçlü, kuvvetli, idare eden anlamındadır. Terim olarak ıstılahta anlamı, Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde peygamberlere görünebilen, zor işlere güçleri yeten, yemeyen, içmeyen, erkeklik ve dişilikleri olmayan, Allah'a devamlı ibadet ve itaatten ayrılmayan latif varlıklardır ki, İslam'da iman esaslarından birini oluşturur melekler. Kur'an-ı Kerim'de az önce ifade ettiğim gibi 87 yerde melek kavramı geçmektedir. Melek kelimesi yanında Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayette meleklerden aynen peygamberler gibi Resul ve bunun çoğulu Rusul kelimesiyle de söz edildiği görülür. Mesela bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak meleklere imanı iman esaslarından, hem de Allah'a imandan sonra ikinci iman esası olarak sayar. Bakara suresi 285. ayette meal olarak şöyle buyrulur: peygamber de, müminler de kendilerine Rablerinden indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Amene Resulü diye yatsılardan sonra okunması sünnet olan bu ayeti kerimede, işte meleklerin ve bütün müminlerin tümü Allah'a ve meleklerine, sonra kitaplara, ahiret gününe iman ettikleri vurgulanır. Dolayısıyla burada dikkatimizi çeken, iman edilmesi gereken şeylerin ayetteki sıralanışı, meleklerin Allah'a imandan sonra hemen ikinci sıraya gelmesidir. Bu özellik onlara imanın önemini gösterir. Bu sıranın Allah isminden sonra kitaplar ve peygamberlerden önce oluşu, meleklerin Allah ile peygamberler arasında bir elçilik, habercilik yaptıklarına, Allah'ın kitaplarını getirmede aracı olduklarına, yani vahiy getirme görevlerine işaret eder mahiyettedir. Melekler, Allah'ın insanlara bir lütfu ve keremi sayılan peygamberlik kurumunun temeli olan Allah'ın ilahi vahyini görülmeyen gayb aleminden insanlara, onlar arasından seçilen peygamberlere indiren Allah'ın ilahi elçileri, görevlileridir. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an'da meleklerin varlığını kabul etmeyenler açık bir şekilde kafir ve sapık olarak nitelendirilir. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmez, onları inkar ederek kafir olursa, hiç şüphesiz ki uzak bir dalaletle sapıp gitmiştir denilir. Nisa suresi 136. ayette. Dolayısıyla meleklerin varlığını kabul etmeyen, meleklerin özelliklerini, Kur'an'da anlatılan temel özelliklerini kabul etmeyen bir kimsenin mümin olma ihtimali söz konusu olmaz. Vahye ve peygamberliğe, hatta ahirete ve gayb diye bilinen ahiret hallerine, cennet ve cehenneme inanmak ancak meleklere iman etmekle mümkün olur. Çünkü bütün bu haberler melekler aracılığıyla peygambere bildirilmiş, melekler aracılığıyla indirilen kitapta yer almıştır. O halde peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara inanmadan önce onlara peygamberliği getiren, vahyi ve kitapları indiren meleklerin varlığına kesin olarak inanmak şarttır. Bütün müminler de zaten böyle inanırlar. Melekler gaybiyat denilen görülmeyen alemde mevcut, nurani, latif varlıklar olduklarından biz onları göremeyiz. Biz onları göremesek de var oldukları hem nakli delillerle sabittir, hem de akla ters düşmeyen akıllı insanların onların varlığını kabul etmesi gereken sağlam delillere dayanır. Gerçi akıl meleklerin ne varlığını ne de yokluğunu kesin delillerle ispat edemez. Fakat selim olan, hastalıklardan, şirk ve küfürden salim, sağlam bir akıl, gözle görülmeyen bu gibi latif varlıkların varlığının imkansız olmadığına, aksine onların da vücudu caiz olan şeylerden olduğuna delalet eder. Çünkü meleklerin varlığını inkar edebilmek için akli, felsefi veya ilmi verilere dayanan hiçbir delil ortaya konulamaz. Melekler yoktur diye kimse bunu ispat edemez. Aksi halde gözümüzle görmediğimiz şeyleri kabul etme gereği her konuda uygulanması lazımdır ki bu mümkün değil. Yani insanların bir kısmı ben gözümle gördüğüme inanırım, gözümle görmediğime inanmam diyorsa aslında doğru söylemiyorlardır. Herkes gözüyle görmediği nice şeylere inanmaktadır. O yüzden sevgili dinleyiciler, insan aklını göremiyorsa, ruhunu göremiyorsa, zekasını göremiyorsa, namusunu, iffetini, hayasını, edebini göremiyorsa, bunların yokluğunu mu değerlendirmiş oluyor? Ben gözümle görmediğime inanmam diyen insan, kendi namusunu göremediği için, kendi ahlakını göremediği için, kendi aklını göremediği için bunların varlığını ret mi ediyor dersiniz? O yüzden ben ancak gözümle gördüğüme inanırım diyen insanlar doğru söylemiyorlar. Bu sözlerinde samimi değiller. Öncelikle onu ifade etmiş olalım. Evet, meleklerin varlığını inkar etmek için ille de gözle görmenin her konuda olduğu gibi melekler konusunda da geçerli olduğunu düşünmenin doğru olmadığını, dolayısıyla insanın gaybla alakalı nice şeylere ister istemez inanmak zorunda olduğunu, işte rüya denilen bir alem var, izah edemiyor. Gözüyle göremediği mikroplar var, küçük alemler var. Bunların yokluğunu iddia edemiyor insan. Nasıl olacak da efendim gözüyle görmediği için meleklerin varlığını kabul edecek? Evet, Amerika'nın varlığını görmediği halde insan kabul ediyor da ahireti, cenneti, melekleri niye kabul etmesin? Onu haber verenler, Amerika'nın varlığını haber verenlerden çok daha sayı olarak fazla ve çok daha yalandan uzak mütevatir haberlerle bunlar ulaştığı halde niye insanlar gözüyle görmediği ülkeleri, gözüyle görmediği ilmin ifade ettiği hususları kabul ediyor da Kur'an'ın haber verdiği, akla da ters düşmeyen bu tür gaybi haberlere inanmakta zorluk çekiyor. Bu tabii imtihanın cilvesidir. İnsanlar gözüyle görmediği şeylere iman etmekle imtihan oluyorlar ve bu konuda şeytani gerekçelere mi sığınıyorlar, yoksa aklın da doğruladığı nakle teslim olarak Allah'ın haber verdiği, peygamberin haber verdiği, milyonlarca, milyarlarca belki insanın inanıp haber verdiği ahiret hallerine, gaybla alakalı hususlara, o milyonlara, milyarlara katılarak iman etmenin herhalde en doğru husus olduğunu, imtihanı kazanmak için de böyle bir imtihana gerek duyulduğunu insan kabul eder. Aksi halde gözümüzle göremediğimiz ve bugün ilmin mahiyeti ve hakikatini tespit edemediği hayatın özünün, insan ruhunun, aklımızın varlığını da inkar etmemiz gerekir. Göremiyoruz veya mahiyetini bilemiyoruz diye ne ruhu, ne aklı, ne hayat gerçeğini, ne de görünmeyen fakat varlığı ilmen bilinen kuvveti, enerjiyi, buna benzeyen maddi olmayan özellikleri inkar edemiyor insan. O halde ruh ve akıl gibi maddi olmayan ve maddeden mücerret, soyut, manevi, gaybi varlıklara da inanmak en doğrusudur, en güzelidir. O inanılacak esasları Allah ve Resulü haber veriyorsa eğer, ki melekler bu özellikler içerisinde değerlendirilir ve iman etmek mecburiyetimiz söz konusudur. İşte bu gibi soyut varlıklar, gözlem ve tecrübeye dayanan müsbet ilmin sınırları dışında kalan fizik ötesi gaybi manevi yaratıklardır. Evet, nice bilim adamı, filozof vesaire de manevi varlıkların, soyut yaratıkların ve gözle görülemeyen nice alemlerin varlığını kabul ettikleri gibi meleklerin de varlığını kabul etmişlerdir. Melekler aklımız ve ruhumuz gibi gerçek var olan varlıklardandır. Biz onları göremesek de peygamberler melekleri görmüşler ve büyük bir melek olan Cebrail aleyhisselamın elçiliği ile Allah'ın vahyine mazhar olmuşlar, muhatap olmuşlardır. Onlar vahiy meleği aracılığıyla Allah'ın emir ve yasaklarını alıp öğrenmişler, insanlığı hidayete ve saadete yöneltmişlerdir. Kur'an-ı Kerim de peygamberimize aynı şekilde melek aracılığıyla indirilmiş ve bize meleklerin varlığını Kur'an-ı Kerim çok net şekilde haber vermiştir. Onun içindir ki bütün Müslümanlar Kur'an'ın haber verdiği ve aklın da varlığını inkar edemediği meleklere iman ederler. Kur'an'da geçen pek çok ayetlerde meleklerin çeşitli görevleri olduğu belirtilmiş, yaptıkları işlerin önemine ve özelliğine göre aldıkları özel isimler de ifade edilmiştir. Yerlerde ve göklerde, kürsüde, arş etrafında, Beytül Mamur ve Sidre-i Münteha'da, cennet ve cehennemde sayısız meleklerin olduğunu Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirebiliyoruz. Bütün melekleri çok çeşitli olan görevlerine ve yaptıkları işlerin mahiyetine göre tanzim edip yöneten dört büyük melek vardır biliyorsunuz ki. Meleklerin başları ve amirleridir bunlar. Başta Cebrail olmak üzere Mikail, Azrail ve İsrafil meleklerin işte bu dört büyüğünü oluşturur. Meleklerin en büyükleridir. Alışılmış bir tabirle meleklerin peygamberleridir bunlar. Meleklerin hangi şeyden yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de net bir bilgi yoktur. Fakat hadis-i şerifte cinlerin ve şeytanların ateşten, Hazreti Adem'in Kur'an'da belirtildiği gibi toprak ve çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldıkları ifade edilir. Müslim'in rivayet ettiği Zühd babının 10. hadisinde rivayet edildiği şekilde. Dolayısıyla melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Hadislerden öğreniyoruz. Kur'an'dan meleklerin insanlardan önce yaratıldıklarını Bakara suresi 30 ila 34. ayette daha Hazreti Adem yaratılmazdan önce Allah'ın meleklerle halife yaratma konusunu ifade ettiği, arz ettiği gündeme gelirken beyan edilir. Dolayısıyla melekler insanlardan önce yaratılmış varlıklardır. Onlar güçlü ve kuvvetli yaratıklardır. Necm suresi 53. ayette ifade edildiği gibi. Allah'ın hitabına muhatap olan, onunla konuşan varlıklardır. Bakara suresi 30'da, Araf suresi 11. ayette belirtildiği gibi. Yine Hazreti İbrahim, Lut, Zekeriya ve Meryem ile konuştukları, Kur'an'ın haber verdiği bilgiler arasındadır. Ahirette cehennemliklerle konuşacakları Nisa suresi 97. ayette ifade edilir. Arşın etrafında tavaf ettikleri, iri gövdeli ve sert tabiatlarının bulunduğu, kanatlarının ve ellerinin mevcut olduğu Kur'an'dan anlaşılmaktadır. Kur'an ve hadislerde yer alan bu ve benzeri ifadeler yan yana konulduğu zaman meleklerin soyut varlıklar olduğu ve varlıklarının kesin olduğu rahatlıkla anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin kanatlı oldukları belirtilir. Fatır suresi 1. ayette enteresan ifadeler vardır. Gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O yaratmada dilediğine artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir buyrulur. Fatır 1. ayette. Bu ayetten anlıyoruz ki meleklerin nurani mahiyetlerine uygun yaptıkları iş ve vazifelerine göre ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Ancak gayb aleminden olan, maddi kesafetten soyutlanmış, mahiyeti bilinmeyen melekleri kuşlar gibi kanatlı maddi varlıklar olarak tasavvur etmek çok doğru bir anlayış değildir. Çünkü onlar Allahü Teala'nın irade ve takdiriyle bizim gözlerimizle görülecek şekilde yaratılmamış, Kur'an-ı Kerim'de bu konuda açık bilgi verilmemiştir. Söze edilen kanat, meleğin yaratılış gayesi ve nurani mahiyetiyle bağdaşan, vazifelerini en suretli bir şekilde, en süratli bir şekilde yerine getirmelerine imkan veren manevi bir kanat olsa gerektir. Yani bir kuvvet ve iktidar sembolü olarak tefsircilerce değerlendirilir. Dolayısıyla kanadın temsili ve mecazi bir ifade olduğu belirtilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de cenah kelimesi, yani kanat anlamına gelen kelime, sadece kuşlar gibi maddi varlıkları için değil, aynı zamanda Peygamberimiz için, diğer insanlar için de kullanılır. Yani mecazi anlamda güç, kuvvet, tevazu özellikleri gibi anlamlarda Kur'an-ı Kerim kanat kelimesini insanlar için de kullanır. Çocukların ana babaları üzerine kanat germeleri İsra 24. ayette istenir mesela. Türkçe'ye de dilimize de bu konuda işte kol kanat germek anlamında deyim olarak vurgulanır. Hristiyanlarsa melekleri bir kuş gibi kanatlı olarak düşünür ve böyle normal kuş kanadı gibi kanatlarla melekleri tasvir ederler. Filmlerde, resimlerde melekleri hep böyle bir bayan şeklinde ve kanatlı bir güzel bayan şeklinde vurgulamaları Hristiyanların sapık, batıl, yanlış inançlarındandır. Dolayısıyla Müslümanlar bu şekilde melekleri tasvir etmezler. Dolayısıyla Hristiyanların İslam itikadından ayrılan özelliklerinden bir tanesi de meleklerin işte kanatlı birer bayan şeklinde kabul edilmeleridir. Kimi insanlar evlerine veya iş yerlerine işte kurban kesme hadisesi ile ilgili Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban ederken işte gökten elinde bir koç ile inen bir güzel bayan şeklinde, kanatlı bir bayan şeklinde meleği tasvir eden resimler taşıdıklarını, taktıklarını duvarlarına görüyoruz. Bunlar kesinlikle ciddi, büyük günahlardandır. Melekleri bu şekilde kabul etmek insanın imanına tümüyle halel getirir. O yüzden kanatlı bayan şeklinde melek resimlerini bulundurmak, onları eleştirmeden onları seyretmek Müslümanın inancıyla bağdaşmaz. Kur'an ve hadis metinlerinde yer alan bazı ifadelerde meleklerden tabiat kanunlarının kast edildiğini söyleyenler vardır. Onların maddenin bir başka dalgası olarak mikrodalga boyutundan salt enerji boyutuna kadar uzanan işte kuantsal bir yapı olarak niteleyenler var. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, bu yorumlar çağın teknik terimlerini kullanarak melekleri kendi akıllarına göre, kendi bilimin verilerine göre tanımlama çabaları ve bilinmeyen şeyleri merak ederek gaybın sınırlarını zorlama gayretleridir. Halbuki kaynaklardaki melek kavramına dikkatimizi çektiğimizde, verdiğimizde doğru bir çerçeve içinde bakıldığında onların vahiy getirme, suçluları cezalandırma, eylemleri yazma, insanlara yardım etme, canları alma, cehennemi koruma, cenneti yönetme gibi görevleri bulunduğuna ilişkin ifadeler beraber değerlendirildiğinde mahiyetlerinin böyle çağdaş bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda olmadığını, bir enerji boyutu, bir elektrik ışını gibi değerlendirilemeyeceğini, onların gerçek yapılarının hiçbir zaman şimdiye kadar bilinemediği, bundan sonra da keşfedilemeyeceği ortaya çıkar. Dolayısıyla gaybı taşlamak anlamında meleklerin varlıklarının, mahiyetlerinin ne tür bir özellik taşıdığını değerlendirmek, ilim adamlarının veya sadece akılla görüşlerini tanzim eden felsefecilerin yapabileceği, becerebileceği bir husus değildir. Biz nasıl olduklarını bilemediğimiz gaybi varlıklar olan meleklerin varlığına ve Kur'an'da anlatılan özelliklerine tümüyle iman etmek, gerisini Allah'a bırakmak mecburiyetindeyiz. Şeytan meraklarımızı da gıdıklar ve o noktadan bizi helake, felakete sürüklemeye gayret eder. İçkinin tadı nasıl acaba diye insana gereksiz bir merak uyandırabilir. Efendim caddede, çarşıda özellikle erkekler için bir kadının kıyafeti önüne geçen veya işte yürüyen bir ayakkabı tıkırtısının sahibi acaba nasıl, onun kıyafeti nasıl, saç tipi nasıl gibi gereksiz, lüzumsuz ve harama götürecek meraklar hep şeytani vesveselerle alakalıdır. İşte meleklerin mahiyeti acaba nasıl bir varlıktırlar? Onların kanatları var mıdır? Varsa nasıldır? Yapıları nasıldır? Kadın değil, erkek değilse ne tür bir yapıda yapıları vardır? Gibi meraklar da Müslümanın itibar etmemesi gereken şeytani dürtülerle alakalı ortaya çıkan meraklardır. Bu meraklarımızla da imtihan olmaktayız ve Allah bize lazım olacak kadar bilgi vermiş. Melekler hakkında da onların mahiyetinin nasıllığı hakkında geniş bir bilgi vermemiştir. Dolayısıyla biz bize verilmeyen gereksiz bilgiler peşinde bulunarak şeytanın oyuncağı olmamak gibi bir gayretin içinde olmalıyız. Sevgili dinleyiciler, meleklerin mahiyetiyle ilgili farklı görüşler beraberinde onların görülüp görülemeyeceği tartışmasını da getirir. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin peygamberlere, söz gelimi Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a, Hazreti Meryem'e insan şeklinde gözüktüğü, yine Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Miraç esnasında gözüktüğü ve aynı zamanda Hira'da ve kimi vahiyler getirirken insan şeklinde gözüktüğünü biliyoruz. Bununla birlikte Kur'an peygambere itiraz ederek bir melek görmek istediklerini yahut peygamber olarak melek gönderilmesinin gerektiğini söyleyenlere, müşriklere cevap olarak meleklerin görünür varlıklar olmadığını, eğer dünyada insanlar değil de melekler yaşasaydı ancak o zaman elçi olarak meleklerin gönderilebileceğini, meleklerin İlahi ferman ile indirildiği zaman onlara mühlet verilmeyeceğini, meleklerin görüleceği gün günahkarlara hiçbir sevinç haberinin olmayacağını Kur'an vurgular. İsra, Hicr, Furkan, En'am surelerinde. İşte insanlara görmedikleri askerler gönderildiği vurgulanır. Tevbe suresi 26, Ahzab suresi 9. ayetlerde. Yine aynı türden varlıklar olan cin ve şeytanların da insan gözüyle görülmediğini Kur'an Araf suresi 27. ayette beyan eder. Dolayısıyla yukarıda ismi geçen zatların, peygamberlerin, meleklerle yaptıkları görüşmelerin keyfiyeti bizim için, peygamber olmayan insanlar için bilinemez. Bu olaylar tartışmayı meleklerin görülüp görülmemesinden çıkarıp peygamber olmayan kişilerin onları görüp göremeyeceği noktasına getirir. Zira peygamber meleği görmekle kalmaz, onun sesini de işitir. Bu sebeple melek onun için gaybi bir varlık olmaktan çıkar, elle tutulur, gözle görülür bir realitedir peygamberi açısından. Ama bizim açımızdan meleklerin görülmesi mümkün değildir. Melekler gayri maddi bir varlık olduğu için peygamber onu bazen insan şeklinde bazen başka bir şekilde gözükür. Cebrail'i ekseriya insan şeklinde peygamberimiz görmüştür. Bizce melekler mahiyet itibariyle bizim görme duyumuzun sınırları dışında bir yapıda yaratılmış varlıklardır. Zaten bu özellikleri dolayısıyladır ki onlara iman bir amentü esası sayılmıştır. Gözümüzle görülen şeye inanmak, iman etmek diye bir şey söz konusu olmaz. İnsan gözüyle gördüğüne zaten inanır, inanmak zorunda olur. Ama gözüyle görmediği şeylere iman esas insanların imtihan oldukları alandır. İşte meleklere iman, gayb dediğimiz gözle görülmeyen alemlere imanın bir parçasıdır. Gayb, hislerle veya akılla bilinmeyen, görülmeyen bir şeydir. Mümin, gayb alemine inanmakla görevlidir. Bakara suresi 2. ayette müminlerin özelliğinin gayba iman etmek olduğu vurgulanır. Allah'ın ve Resulünün bildikleri ister zahiri isterse gaybi olsun, mümin ona inanmak durumundadır. Bazı kafirlerin gayba iman etmediklerini, ben gözümle görmediğim varlıklara inanmam, melek, cin gibi varlıklar uydurmadan ibarettir dediklerini hemen hepimiz biliyoruz, yer yer şahit olmuşuzdur. Gayba iman büyük bir imtihandır. Çünkü insanlar gördükleri şeye zaten inanırlar. Bunlara karşı gözlerini yumamazlar. Fakat Hazreti Allah'ın imtihanı böyle değildir. Tabii ki zorluklar da imtihanın içerisinde saklıdır. İnsanların görmediği ve göremediği şeyleri yaratması, sonra da bunlara iman edin demesi insanlar için büyük bir önemli imtihandır. Mümin sadece Allah'ın ve Resulünün haber vermesiyle onlara inanır ve teslim olur. Müminlere düşen dinledik ve itaat ettik demeleridir. Zaten gözüyle göremediğinin varlığını kabul etmeyenlere az önce ifade ettiğim gibi akıllarını, duygularını, düşüncelerini, söz gelimi rüzgarı, elektrik akımını ve benzeri daha nice sayabileceğimiz şeyleri göremedikleri halde varlıklarının nasıl kabul edip kendileriyle çelişkiye düştükleri sorulabilir. Böylece görülecektir ki onlar aslında görmedikleri için inkar etmiyorlar, görseler bile hakkı kabul etmeyecek sapıklar olduklarından şeytana ve nefislerine uyarak küfrü tercih ediyorlar. Yoksa görmeme, inanmamanın, kabul etmemenin bir özelliği değildir. Onlar da bu gerçeği nice örneklerle değerlendirmektedirler. Müminler gayba inanmakla yükselme ve ilerleme yolunda ilk adımı atmış olacaklardır. İnsanlar heva ve hevesinden, hayvanlık mertebesinden ancak bu ilk adımla kurtulabilir çünkü. Gerçek insanlık mertebesine gayba imanla insan yükselir. Bir hayvana gaybı anlatamazsınız. O daha kıymetli de olsa görmediğini, göremediğini tercih etmez. Önündeki otları her şeye tercih eder. Hayvana anlatsanız, bu otlardan daha güzel başka bir yerde otlar var, sen burada bunu yeme de onları yersin, inandıramazsınız. O sadece gözüyle gördüğünü kabul eder ve nerede gözüyle gördüğü bir şey varsa orada onunla otlanmaya çalışır. Daha kıymetli de olsa hayvan göremediğini tercih etmez. Kainat mevcut olan bilinen ve görünen varlıklardan ibaret değil sevgili dinleyiciler. Bu görünüp bilinen şeylerden daha başka varlıklar da mevcut. Ki bunları görmeden sadece doğru haber üzerine verilen bilgiyle biliyoruz, kabul ediyoruz. İnsan aklının bilinmeyen alemleri, evrenleri idrak edememesi onların mevcudiyetinin inkarını elbette gerektirmez. Bu konuda mümine düşen, işi akıl kuvvetinin üstündeki diğer kudrete, yani mütevatir habere, doğru habere bırakmasıdır. Müminin öğrenmek istediklerini, her şeyi bilen, alim ve habir olan, görüneni ve görünmeyeni, gizli ve aşikarı bilen, Allah'tan ve onun Resulünden öğrenmesi lazımdır. Fakat eskiden olduğu gibi, bugün de materyalist kafalılar, Allah'ın ilmini önemsemeyerek, insanoğlunu gerilere, hayvanlık mertebesine götürmek istemektedirler. Müşrikler Allah'a şirk koşarlarken bazıları görünen maddi cisimleri, bazıları da görünmeyen manevi cisimleri Allah'a eş tutuyorlardı. İşte müminlerin melek kabul ettiği varlığı müşrikler tanrı olarak ya da tanrı çocukları, tanrının kızları olarak kabul etmektedirler. Mümin onların dişi veya erkek olmadıklarına inandığı gibi o meleklerin kendi nam ve hesaplarına hiçbir yetkiye sahip bulunmadığına da inanır. Meleklere tapmak, onlardan yardım beklemek insanlar için çok aşağılık bir şey, küçüklük bir durumdur. Çünkü ilk insanın yaratılışında Allah onları Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettirdi. Hazreti Adem'e onlardan daha fazla bilgi verdi. Sonra da Hazreti Adem'i yeryüzüne halife yaptı. İnsan için kendisine secde etmiş bir mahluktan yardım istemek ve ona tapmaktan daha büyük bir zillet olabilir mi sevgili dinleyiciler? Mümin sadece meleklere değil, iman edilmesi istenen gaybi, görülmeyen ne varsa hepsine, ahiret hallerine söz gelimi Allah ve Resulünün bildirdiği şekilde iman ederler. Bakara suresi 3. ayette, onlar ki gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler buyrulur. Meleklere iman eden bir Müslüman, meleklerin kendisini takip ettiğini, gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin melekler tarafından yazıldığını bilir, kabul eder. İşte bu bilinçle davranışlarına çeki düzen verir bir insan. Böylece meleklere olan inancımız bizi kötülük ve günahlar işlemekten alıkoyar. Sevgili dinleyiciler, meleklerin özellikleri nelerdir? Kısaca onlardan bahsetmiş olayım. Meleklerin kendilerine has yapı ve özelliklerini şu şekilde kısaca özetlemek mümkündür. Onlar nurdan yaratılmışlardır hadis-i şerife göre. Erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yemezler, içmezler, yorulmazlar, usanmazlar, bu tür maddi özelliklerden arınmış varlıklardır. Hud suresi 70, Enbiya suresi 19-20, Saffat suresi 149-153. Ayetlerde ifade edildiği gibi. Yine onlar itaatkar varlıklar olup Allah'ın kendilerine verdiği görevleri harfiyen yerine getirirler. Onun emirlerinin dışına çıkmazlar. Allah'a hiç isyan etmezler. Dolayısıyla bu konuda hemen bir vurgu yapayım ki bir zamanlar şeytanın da meleklerden olduğu, hatta meleklere hocalık yaptığı gibi anlayışlar Kur'an'ın verdiği haberlere, meleklere ait Kur'an'ın anlattığı özelliklere kesinlikle ters düşer ve çok yanlış, itikadı bozan sapık inançlardır. Şeytanın bir zamanlar melek olduğu gibi bir varsayım kesinlikle müminler açısından doğru değildir, kabul edilemez. Çünkü melek isyan etmeyen, günah işleyemeyen, Allah'a itiraz edemeyen, etmeyen, ne için yaratıldılarsa o işi teslimiyetle yerine getiren varlıklardır. Şeytansa isyan etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın emrine itaatsizlikte bulunmuştur. Böyle bir varlığın melek olma ihtimali söz konusu kesinlikle değildir. Bir zamanlar işte melek olduğu gibi bir varsayım, meleklerin de bir zamanlar şeytanın melek olarak yaptığı gibi isyan edebilecek, Allah'a itiraz edebilecek, itaatsizlik yapabilecek varlıklar olduğu gibi meleklerin şanına halel getirecek çok yanlış, sapık inançlardır. Meleklerin diğer bir özelliği son derece güçlü, kuvvetli ve süratle hareket edebilen varlıklardır. Fatır suresi 1, Hakka suresi 17, Me'arit suresi 4. ayette ifade edildiği gibi. Yine onlar Allah'ın emir ve izniyle çeşitli şekillere girebilmektedirler. Hud suresi 69-70, Meryem 16-17, Hicr suresi 51-52. Ayetlerde vurgulandığı gibi. Onlar normal şartlarla gözde görülmezler. Peygamberler onları asli suretleriyle ve büründükleri biçimle görebilirler. Ama peygamberler bile çoğunlukla onları insan şeklinde görmüşlerdir. Gaybı, bilgisi sadece Allah'a ait bulunan konuları melekler de bilemezler. Allah'ın bildirdikleri kadar sınırlı bir şekilde ve Allah bildirdiği için bildirdiği kadar ancak bilirler. Yoksa mutlak gaybı cinler de, melekler de, peygamberler de bilemezler. Onlar Allah'ın talim ettiği hususları öğrettiği kadarıyla melekler ancak bilebilirler. Kur'an-ı Kerim mutlak gayb bilgisinin sadece Allah'a ait, Allah'a has olduğunu beyan eder. O bu bilgileri meleklerle bile paylaşmamaktadır. Nitekim Hazreti Adem'in yaratılışını dile getiren ayetlerde melekler, Bakara suresi 32-33. Ayette ifade edildiği gibi, bizim senin bize bildirdiklerinden, öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena derler. Dolayısıyla melekler acziyetlerini itiraf etmişler. Allah'ın öğrettiklerinin dışında bilgileri olmadıklarını, dolayısıyla gaybı kuşatacak bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim meleklerin özellikleriyle ilgili şöyle buyurur, birkaç ayet meali vereyim. Onlar Allah'ın şerefli kullarıdır. Onlar Allah'ın sözünden önce söz söylemezler ve onun emrettiklerini hemen yerine getirirler, yaparlar. Enbiya 26-27. Onlar, yani melekler, Allah'ın emirlerine isyan edip karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri aynen yaparlar. Tahrim suresi 6. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, O'nundur. O'nun katındakiler O'na ibadet etmekte asla kibir göstermezler ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan, yorulmadan O'nu tesbih ve takdis ederler. Enbiya 19-20. Dolayısıyla meleklerin Allah'a devamlı ibadet ettiklerini, bu konuda hiç yorulmadıklarını, gece gündüz devamlı tesbih ve takdis ederek Allah'a kulluk ve ibadet içinde bulunduklarını Kur'an haber verir. Yine Meryem suresi 17. ayetin meali şöyledir. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu, Cebrail'i ona gönderdik. O ona düzgün bir insan şeklinde göründü diye Meryem anamıza Cebrail'in gönderildiği ve ona bir ruh vererek Hazreti İsa'nın varlığının melek vasıtasıyla hemen oluştuğunu beyan eder. Meleklerin görevleri konusunda da Kur'an'da yeterli bilgiler vardır. Melekler Allah tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getiren itaatkar varlıklardır. İnsanlarla ilgili görev alanlar ise onların ruhi ve manevi hayatıyla ilgilenmek olarak beyan edilir. Bazıları ortak, bazıları da müstakil olmakla beraber Allah tarafından meleklere verilen görevleri şu şekilde özetle sıralayabiliriz. Allah'ı hamd ile tesbih etmek, ona secdede bulunmak, Kur'an nice ayetleriyle meleklerin böyle yaptıklarını, Allah'ı gece gündüz övüp hamd ettiklerini, takdis ettiklerini, emrolundukları diğer şeyleri ve ibadetleri yerine getirdiklerini ayetlerde ifade eder. Peygamberlere vahiy getirmek meleklerin yine görevlerindendir. Allah-u Teala insanlar gibi meleklerden de elçiler seçtiğini Haç suresi 75. ayette ifade eder. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy indirildiği gibi Hazreti Muhammed'e de vahiy gönderildiğini Nisa suresi 163. ayette ifade eder Cenab-ı Hak. Cebrail'in Kur'an'ı peygamberin kalbine indirdiğini Bakara suresi 97, Şuara 193-194'te Kur'an haber verir. Peygamberleri salat ve selam ile yüceltmek, müminlere ahirette şefaat etmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak da meleklerin görevlerindendir. Ahzab suresi 5 ve 6. ayetlerde Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam getirin, salavat getirin denilir. Şefaat, kıyamet gününde günahkarlar hesabına Allah'a yalvarmak olup, Kur'an'da göklerde nice melekler vardır ki Allah dilemedikçe onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. Necm suresi 26. ayette bu şekilde buyrulur. Hadislerde de meleklerin şefaatlerinden söz edilir. Yine şeytanlar insanları kötülüklere sevk ederken melekler de şeytanların aksine insanları iyi işlere sevk eder. İyi şeyler gönüllerine fısıldar, hatırlatır. İçimize doğan güzellikler, hayır duyguları, olumlu ibadet ve tasadduk gibi insanlara yardım ve hizmet etmek gibi sevap olan işlere meyletmeyi içimizden duyduğumuz anlayışlar ya da içimizde böyle bir ses, böyle bir istek belirmesi bilelim ki meleklerin ilhamı gibidir. Meleklerin sevk etmesi şeklinde değerlendirilir. Peygamberlere ve müminlere destek olup manevi güç vermek, onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında teselli etmek, kafirleri sıkıntıya sokmak yine meleklerin görevleri arasındadır. Nahl suresi 28 ve 32. ayetlerde ifade edilir. Kur'an'da Hazreti İsa'nın Ruhul Kudüs ile desteklendiği, Ruhul Kudüs'ün Cebrail adlı melek olduğunu biliyoruz. Bakara suresi 253. Maide suresi 110. ayetinde biliyoruz. Yine meleklerin Allah'a inanıp doğru yolda istikamette yürüyenlerin üzerine inerek onlara moral ve manevi güç verecekleri Fussilet 30-32. Ayetlerde belirtilir. Allah'ın kendisine ve ahiret gününe iman edenleri katından bir ruh ile desteklediği Mücadele suresi 22. ayette belirtilir. Melekler göndererek düşmanlarına karşı müminleri takviye ettiği Ali İmran suresi 124-125. Ayette Allah'ın haber verdiği özelliklerdendir. O yüzden iman edenlere destek olmalarını, kafirlerin boyunlarına ve parmaklarına vurmalarını Allah'ın meleklere emrettiği haber verilmektedir. Yine meleklerin bir diğer özelliği insanı koruyup ona bir anlamda hizmet etme durumudur. Kur'an'da önünde ve arkasında insanı koruyan takipçilerin bulunduğu bildirilmektedir. Ra'd suresi 11. ayette. Yine insanların fiillerini kaydederler melekler. Kur'an'da üzerinde bir koruyucu ve denetleyici bulunmayan hiçbir kimsenin bulunmadığı, insanların üzerinde muhafızlık eden değerli katiplerin mevcut olduğu ve onların yapmakta olduklarını bilip yazdıkları haber verilir. İşte iki melek kişinin yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf suresi 17. 18. ayetlerde belirtildiği gibi. Sizden söz gizleyen ile onu açığa vuran, geceleyin gizlenen ile gündüzün yürüyen eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın izniyle kendisini koruyan takipçileri vardır buyurulur Ra'd suresi 10 ve 11. ayette. Yine kainatın idaresi ve ilahi kanunların icrasıyla, tabiat güçlerinin tanzimi ile, yeryüzünün tabiat özellikleri altında rahat, huzurlu bir şekilde hayatlarının devamı icrasıyla melekler görevlidir. Kur'an'da çeşitli fonksiyonlarıyla alemi idare edenlere yemin edilmesi, insanların canını alan ölüm meleğinden söz edilmesi, meleklerin yalancı peygamberlerin ve kafirlerin canını, pençelerini onlara uzatarak, acı vererek aldıkları, yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın yakıcı cehennem azabını diyerek canlarını alacaklarının bildirilmesi, meleklerin işte bu görevleriyle alakalı tabiat kanunları dediğimiz Allah'ın yeryüzündeki ilahi kanunlarının icrasıyla görevli oldukları şeklinde değerlendirilir. Yine hadis-i şerifte Buhari hadisidir. Ana rahmindeki teşekkül eden her canlı için bir doğum meleğinin mevcut olduğundan söz edilmesi söz konusudur. Cenab-ı Hak insanın yaratacağı zaman bu iradesini meleklere açmış ve yarattığında ona secde etmesini istemiştir. Bakara suresi 30-34. Ayetlerde haber verildiği gibi. Dolayısıyla onların dünya ile irtibatlarının bulunduğunu ve ilahi iradenin yerine getirilmesinde meleklerin aracı, vasıta olarak kullanıldıklarını ayetlerden yola çıkarak öğrenebiliriz. Yine melekler yarın ahirette ilahi cezaları icra eden elemanlardır. Cennette melekler olduğu gibi cehennemde de zebaniler, melekler vardır. Müminlere destek oldukları gibi kafirler hakkında takdir edilen cezaları da icra etmektedir. Kur'an dünyada da helaka ulaşan kavimlere meleklerin cezalandırdığı, Allah'ın helakının melekler aracılığıyla onlara verildiğini ifade eder. Meleklerin sayısını ancak Allah-u Teala bilir. Dolayısıyla Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez denilir. Müddessir suresi 31. ayette. Melekler ne kadardır? Onların sayısını insanların takdir etmeleri, bilmeleri mümkün değildir. Ahirette görevli melekler, yeryüzünde görevli melekler, hatta bir hadis rivayetinde her yağmur tanesinin ayrı bir melek tarafından yeryüzüne indirildiği ifade edilir ki bu meleklerin sayısıyla alakalı ne kadar üst seviyede bir sayı olduklarını düşündürebilir. Dört büyük meleği hepiniz bilirsiniz. Birincisi Cebrail adlı vahiy meleğinin özel adı olan Cebrail'dir. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde Cibril şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla yer yerde ruh veya ruhul kudüs şeklinde ifade edildiği, Resulün Kerim diye Resul kelimesiyle, ruhul emin kelimesiyle ifade edildiği de olur. Hepsi Cebrail ile alakalıdır. Hadiste Cebrail'e buna ilaveten en-namus, namus-ı ekber diye isimlendirildiği de söz konusudur. Günümüzde bazı insanların çocuklarına Türkçe'de Cebrail, işte Batı dillerinde Gabriel, Michael, Michel gibi Cebrail anlamına gelen, Cebrail kelimesinin telaffuzu ile ilgili isimler verildiği olur. Bunlar doğru şeyler değildir sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla insanların tuhaflığını da gösteriyor. Kız çocuklarına melek, Batı dillerinde işte Angela, Angel gibi melek anlamına gelen kelime verilirken isim olarak, Türkçe'de de melek ismi verilirken, yani kızları melek gibi görürken Cebrail'le de erkek ismi, pardon, erkeklere de Cebrail ismi vermek gibi bir tuhaflığı sergiliyor. Yine Mikail, Michael şeklinde, işte Michel şeklinde isim veriliyor. Türkçe'de de Mikail, İsrafil diye isimlerin olduğunu biliyoruz. Bunlar hepsi Gabriel gibi, Cebrail gibi yanlış isimlerdir. Ama hiç kimse nedense Azrail ismi koymuyor çocuklarına. Melekler kız mı erkek mi, bunu da batılılar ve batılılaşmış insanlar karar veremiyor. Kızları melek ismiyle melekleştirerek gündeme getirirken işte Cebrail, Mikail vesaire gibi isimleri de erkeklere vermek gibi kendi çelişkilerini sergilemiş oluyorlar. Evet sevgili dinleyiciler. Yine bu dört büyük melekten başka mukarrabun melekler vardır. İlliyyun ve mukarrabun, kerrubiyun diye de bunlar ifade edilir. Hafaza melekleri, kiramen katibin meleklerini biliyoruz. Hafaza melekleri insanı koruyan, kötü fiillerini kaydeden meleklerdir. En'am suresi 61. ayette ifade edilir. Yine kiramen katibin diyoruz, sağ ve sol omuzlarımızda yaptıklarımızı yazan melekler vardır. Tabiri caizse bütün yaptıklarımızı kameraya almakta, seslerimizi teyip kaseti gibi kasete çekmektedirler. Yarın ahirette bunlar sergilenecek. Mikroçiplerimizi hep doldurmuş oluyoruz. Her konuda melekler tarafından, Allah'ın görevlendirdiği elçiler tarafından gözetleniyoruz. Her yaptıklarımız kayda alınıyor. İşte bunlara kiramen katibin melekleri diyoruz. Yine cennette ve cehennemde görevli melekler vardır. Bunların sayılarını Allah biliyor, bilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem meleklerinin insanlara fitne olsun diye 19 tane olduğu ama Allah'ın askerlerinin Allah'ın dilediği şekilde artırıldığı ifadesi söz konusudur. Cennet meleklerinin başına Rıdvan denilir. Cehennem meleklerinin başına Malik denilir. Dolayısıyla onların başkanlıklarında çok sayıda melekler görevlidirler. Yine Münker Nekir adlı kabirde sorgu sual işleriyle görevli meleklerin olduğu hadis-i şeriflerde ifade edilir. Kur'an'da adları geçmez Münker Nekir diye. Hadislerde ölü defnedildiği zaman ona birine Münker, diğerine Nekir denilen siyah tenli, mavi gözlü iki meleğin geldiği, ölüyü kabrinde oturtup sorular sorduğu, verdiği cevaplara göre kabrini genişlettiği veya daralttığı, Tirmizi'nin ve Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği hadisler arasında yer alır. Meleklerin insanlardan daha faziletli olup olmadığı tartışmalıdır ama şuurlu müminlerin meleklerden, dört büyük melek dışında diğer meleklerden daha üstün olduğu, peygamberlerin ise o dört büyük melekten de büyük olduğu genel kabul gören hususlardandır. Melek inancının etkileri önemlidir sevgili dinleyiciler. İnsan yeryüzündeki diğer canlılardan farklı olarak irade sahibi bir varlık şeklinde yaratılmıştır. İrade farklı seçeneklerden birini tercih etmek demektir. Dolayısıyla imtihan alanımıza girer meleklere iman etmek. Kendisini iyilik veya kötülüğe teşvik eden, iradesini daha özgürce kullanmasını sağlayan manevi yardımcılar şeklinde meleklerle insan karşı karşıyadır. Allah insanı şerre ve kötülüğe çağırmak üzere şeytanı yarattığı gibi iyilik ve hayra davet etmek üzere de melekleri yaratmıştır. İnsanın meleklere inanması demek, önünde şeytan ve meleklerin sunduğu seçeneklerle dolu ruhi bir hayat olduğunu, meleklerin telkin ve teşviklerine göre hareket edip, meleklerin kendisini daima gözetlediğini, yaptıklarını kaydettiklerini unutmaması demektir. İnsana iyi düşünceler aşılayan meleklerin yanı sıra ona vesveseler telkin eden şeytanın varlığı da bir gerçek olmakla birlikte Kur'an-ı Kerim şeytana değil de meleklere imanı öne çıkartır. Meleklere iman insan hayatında önemli özelliklere kapı açar. Evet, İnsanın hem kendisini koruduğu, tehlikelerden uzaklaştırdığı, hem iyi düşünceler verdiği, hem de her yaptıklarını yazdığı şeklindeki meleklere iman etmek, dolayısıyla insanın yaptıklarının kaybolmayacağı inancını insana verir. Evlen ilmin ve aklın asla ulaşamayacağı, açıklayıp tanımlayamayacağı bir cephesi vardır ki, işte bu cephelerden bir tanesi melekler tarafından oluşturulmaktadır. Meleklere inanan bir Müslüman, meleklerin kendisini takip ettiğini, gözetlediğini, iyilik ve kötülüklerinin yazıldığını bilir. Bu bilinçle davranışlarına çeki düzen verir. Böylece meleklere olan inancımız bizi kötülük ve günah yapmaktan vazgeçirir. Her yaptığımızın yazıldığını düşünen, Allah tarafından görüldüğünü, meleklerin bizi devamlı gözetlediğini bilen bir insan kolay kolay haramlara bulaşamaz. Dolayısıyla meleklere imanın sadece ahiret açısından değil, dünya açısından da insanlar faydalarını görür. Melekler hakkında çok yanlış, sapık inançlar vardır. Bunlara da işaret ederek konuma son vermek istiyorum sevgili dinleyiciler. Müşrikler Allah'a şirk koşarlarken bazıları görünen maddi cisimleri, bazıları da görünmeyen manevi cisimleri Allah'a şirk koşuyorlardı. İşte bunların içerisinde cinleri, şeytanları ve melekleri şirk koşulan varlıklar olarak müşriklerin tarih boyunca yer yer günümüzde şirk unsuru olarak gördüklerini biliyoruz. İşte müminlerin melek kabul ettiği varlığı müşrikler tanrı olarak, tanrı çocukları veya tanrının kızları olarak görmekteydi. Bunlar tümüyle sapık, cahili yaklaşımlardır, inançlardır. Mümin onların dişi veya erkek olmadıklarına, onların cinsiyetleri olmadığına inandığı gibi meleklerin kendi nam ve hesaplarına da hiçbir yetkiye sahip olmadığına inanır. Onlara tapmak çok çirkin, çok yanlış bir yaklaşımdır. Evet sevgili dinleyiciler, meleklerin erkek ve dişi olmadığı halde onları dişi kabul etmek, Mekke müşriklerinin sapık inançları olduğu gibi günümüzdeki batılı insanların veya batılılaşmış kimi insanların yanlışlıklarından bir tanesidir. Kur'an buna ısrarla tepki gösterir. Sert bir şekilde tepki gösterir. Zuhruf suresi 19, Saffat suresi 149. ayetlerde. Günümüzde de batılılardan esinlenerek melekleri bayan gibi düşünen, kızlarına melek ismi veren, güzel bir bayanın meleğe benzediğine dair şiirler yazıp şarkılar söyleyen, söz gelimi meleğim benim, meleğim benim gibi şarkılar mırıldanan insanlara rahatlıkla rastlanabiliyor. Bunlar İslam itikadı açısından çok tehlikeli, çok vahim durumlardır. Dolayısıyla bu tür yanlışlıklardan, melekleri kadınlara, kızlara benzetmekten kesinlikle sakınmak, onları kutsal varlıklar olarak Allah'ın ortakları, yardımcıları gibi görmek şirk unsurlarıdır. Ya da Tanrı'nın kızları gibi düşünmek şirk unsurlarıdır. Evet. Yine ölüm meleği olan Azrail'e de insanlar adeta bir korku sembolü olarak yaklaşmaktadırlar. Bazı kimselerin bu meleğe karşı duyguları olumsuz olabilmektedir. Bu düşünce hem yersiz hem de iman gerçeğiyle bağdaşmayan yanlış bir sakat anlayıştır. Çünkü iman ayrıca sevgi, saygı, bağlılık ve teslimiyet ister. Azrail Allah'ın can almak için görevlendirdiği bir melektir. Dolayısıyla can almak onun görevidir. Her şey gibi canımızın da sahibi Allah'tır. Can Allah'ın bize bir çeşit ödünç olarak verdiği bir emanettir. Emanet bir gün gelir, asıl sahibine iade edilir. Dolayısıyla Allah bu can alma konusunda Azrail'i, ölüm meleğini görevlendirmiştir. O vazifesini yapmaktadır. Ona kızmak veya onunla boğuşmak gibi bir sapıklık olgun bir insana yakışmaz. Mümin bir kimse böyle bir şeylerden elbette uzak kalır. Azrail görevini yapmaktadır. Onun için hiç kimseye karşı özel bir düşmanlığı söz konusu edilemez. Bu nedenle Allah'ın bütün elçileri gibi Azrail'i de saygıyla anmak imanımızın gereğidir. Allah'ın selamı onun ve diğer bütün meleklerin, bütün elçilerinin üzerine olsun. İşte insanların bir kısmı Azrail'le boğuşuyor, Azrail'i yendi gibi ya da Azrail'le ilgili komik, acayip fıkralar anlatmayı bir marifet gibi kabul ediyorlar. Bunları tepkisiz olarak dinleyebiliyorlar. Bunların bu şekilde değerlendirilmesi İslam inancıyla bağdaşmaz. Bütün Müslümanlar bu konuda hem melekleri şaka konusu yapmak, cenneti cehennemi alay veya şaka mizah konusu yapmak, fıkralara konu edinmek ya da Azrail'le boğuşuyor gibi, Azrail'i yendi gibi meleklerin şanına yakışmayacak şekilde meleklerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak ya da Azrail'e kızmak gibi çirkinlikleri bir Müslüman benimseyemez, yerine getiremez. Hayatımızın melekler tarafından devamlı filme alındığını unutmayalım sevgili dinleyiciler. Her yaptığımız gözetleniyor, her yaptığımız izleniyor, her yaptığımız kayda alınıyor. O yüzden meleklerin yardım edeceği, onların bize rahmet dileğinde bulunacağı, ahirette de şefaatçi olacağı özelliklere sahip olmak için gayret sarf etmeli. Allah'ın şeytan gibi kötü varlıkları yanında melekler gibi insanlara yardım eden varlıkları da bulunduğuna iman etmeli ve bu imanımızda sabit olmalıyız. Sevgili dinleyiciler, vakit el vermediği için konuyu bu şekilde noktalamak istiyorum. İnşallah imanla alakalı kitaplara imanı kavram mahiyetine ağırlık vermeye çalışarak kitap kavramı üzerinde kitaplara iman kavramı olarak gündeme getirmeye çalışacağım. Buluşmak üzere inşallah. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.